Ayrım 18. Günlerin getirdiği Isabel Allende, sayfa 230. Bir sevgili aranıyor. Nico çok yakışıklı olmuştu. Saçları tıpkı bir havarinkiler gibi upuzundu. Büyük babasının aynısı yüz hatları onda belirginleşmişti. Ağır ağır kırpıştırdığı uzun kirpikleriyle masmavi gözleri, soylu bir burnu, köşeli bir çenesi, zarif elleri vardı. Evinin kapısına yarım düzine kadın nasıl olup da yığılmıyordu anlaşılır gibi değildi. Bu işlerden hiç anlamayan Will'den gizlice Tabra ile ikimiz ona bir sevgili bulmaya karar vermiştik. Böyle durumlarda sen de olsan aynı şeyi yapardın yavrum. Onun için sakın beni kınama. Hindistan'da ve dünyanın daha pek çok yerinde evlilikler görücü usulüyle yapılır. Oralarda batı dünyasında olduğundan çok daha az boşanma vardır diye anlatmıştı bana Tabra. Bu onların mutlu değil, daha sabırlı oldukları anlamına gelir diye itiraz ettim. Ama sistem yürüyor. Aşk evliliği yapmak pek çok sorunu da beraberinde getirir. Uygun iki kişiyi birleştirmek çok daha güvenlidir. Zamanla birbirlerini sevmeyi öğrenirler. Bu biraz riskli ama aklıma daha iyi bir fikir gelmiyor diye kabullendim. Kaliforniya'da bu tür düzenlemeleri yapmak pek kolay değildir zaten. Tabra kendisi de yıllar boyunca bunu deneyip anlamıştı. Çünkü evlendirme ajanslarının hiçbiri ona zahmete değecek bir erkek bulabilmiş değildi. İşlerinde en iyisi tüylü kertenkeleydi ama onda da hala hiç ses seda yoktu. Acaba Montezuma'nın tacı Meksika'ya iade edildi mi diye basın düzenli olarak gözden geçirirdik ama hiç öyle bir şey yoktu. Tabra'nın elde ettiği beyhude sonuçlara bakarak ne gazete ilanlarına ne de ajanslara başvurmayı istiyordum. Üstelik Nico'ya danışmamış olduğundan bu büyük bir patavatsızlık olurdu. Kendi dostlarım da bir işe yaramıyordu çünkü artık hiçbir genç değildi. Nico ne kadar yakışıklı olursa olsun menopoza girmiş hiçbir kadın benim 3 torunuma bakmayı göze alamazdı. Her köşede bir sevgili aramaya koyulmuştum. Bu süreç içinde gözlerim keskinleşmişti. Arkadaşlarımın ve tanıdıklarımın arasında sorup soruşturuyor, kitapçılarda benden imza isteyen genç kızları inceliyordum. Hatta yüzsüzlüğü ele alarak sokakta bir iki kıza bile yanaştım. Ama bu yöntem pek yeterli olmadığı gibi çok da ağır yürüyordu. O hızla gidecek olsaydık kardeşin bekar olarak 70'ini bulurdu. Ben kadınları inceliyor, sonunda türlü nedenlerle her birini ekarte ediyordum. Ya ciddiydi, ya yalışık, ya çenebazdı, ya çekingen, ya sigara tiryakisi oluyordu, ya da uzun yaşama meraklısı, ya anası kılıklıydı, ya da sırtında Guadalupe Meryem'in dövmesini taşıyordu. Söz konusu kişi kendi evladım olduğundan bu seçim hafife alınamazdı. Tam artık umudu kesmek üzereyken Tabra bana Amanda'yı tanıştırdı. Bir seyahat dergisi için Amazonlarda benimle röportaj yapmak isteyen bir fotoğrafçı ve yazardı Amanda. Son derece ilginç ve güzel bir kadındı ama evliydi ve gecikmeden çocuk yapmaya niyetliydi. Yani benim duygusal amaçlarım hiç uygun değildi. Yine de onunla sohbet ederken oğlumun bahsi açıldı ve yaşadığı dramı olduğu gibi anlattım. Çünkü Şila ile olanları artık Sağır Sultan bile duymuştu zaten. O kendisi haberi sağa sola yaymıştı. Amanda ideal bir kız tanıdığını müjdeledi bana. Lori Barra adındaki en yakın arkadaşıydı bu. Altın kalpliydi. Çoluğu çocuğu yoktu. Güzeldi, rafine bir tipti. San Francisco'ya yerleşmiş olarak New York'ta grafik tasarımcılığı yapıyordu. Amanda'ya göre nefret edilesi bir talibi vardı ama ondan kurtulmanın bir çaresini bulacaktık ve böylelikle Lori Nico'ya tanıştırılmak üzere uygun duruma gelecekti. O kadar acele etme dedim ona. Önce ben onu adam akıllı tanımalıydım. Amanda bir öğle yemeği ayarladı. Ben de yanıma Andra'yı alıp gittim. Çünkü bu genç tasarımcı hanımın başına neler gelebileceği hakkında aşağı yukarı bir fikir sahibi olması gerekiyordu. 3 torunumun içinde Andra hiç kuşkusuz en kendine özgü olanıydı. Kız tıpkı bir dilenci gibi giyinmiş olarak çıka geldi. Pembe renkli bez parçalarını vücudun orasına burasına bağlamıştı. Kafasına baygın çiçekleri olan hasır bir şapka, elinde de ton balıklarını kurtarın bebeği vardı. Gidip onu daha düzgün bir giysi almak için sürükleye sürükleye götürmeme ramak kalmıştı ama sonra Lori'nin onu doğal haliyle tanımasının daha iyi olacağına karar verdi. Ne Amanda arkadaşına bizim planlarımız hakkında bir şey söylemişti, ne de ben Nico'ya. Onları telaşa vermek istememiştik. Bir Japon restoranındaki öğle yemeği Lori'de kuşku uyandırmayacak iyi bir numara olmuştu. O sırf Tabra'nın takıları hoşuna gitti, benim de bir iki kitabımı okumuş olduğu için bizimle tanışmak istemişti. Bu ikisi de onun lehine olan noktalardı. Tabra ile ikimiz ondan çok iyi izlenimler edinmiştik. Tam bir sadelik ve hoşluk abidesiydi. Andrew bir yandan iki çubukla çiğ balık parçalarını boş yere ağzına atmaya çabalarken tek kelime söylemeden onu izliyordu. Bir kimseyi bir saat içinde tanıyamazsın diye sonradan beni uyardı Tavra. Kusursuz biri o. Hatta boyu postu bile Nico'ya benziyor. İkisi de uzun boylu ve zayıf. Soylu kemik yapısıyla ikisi de güzel. İkisi de siyahlar giyiyor. Sanki ikiz gibiler. Bunlar iyi bir evliliğin temelini oluşturamaz. Hindistan'da yıldız falına bakarlar. Bu da pek bilimsel bir yöntem sayılmaz. Her şey bir şans meselesidir Tavra diye karşılık verdi. Onun hakkında daha fazla bilgi edinmeliyiz. Onu zor durumlarda görmek gerek. Yani savaş gibi mi diyorsun? Bu ideal olurdu ama yakınımızda hiç savaş yok. Onu Amazonlara davet etmeye ne dersin diye önerdi Tavra. İşte böylece bizi bir tabak sushi'nin üzerinden bir tek kere görmüş olan Lori, sonunda fotoğrafçı Amanda'nın yardımcı sıfatıyla bizimle birlikte Brezilya'ya uçtu. Amazonlardaki yolculuğumuzu tasarlarken Lori ile öteki gezginlerin kişiliklerinin apaçık ortaya çıkabileceği son derece ilkel bir yere gideceğimizi hayal etmiştim. Ama ne yazık ki bu seyahat beklenenden çok daha az tehlikeli olup çıktı. Amanda ile Lori en küçük ayrıntıya varana kadar her şeyi öngörmüşlerdi. George Amado ile tanışmak için mola verdiğimiz Bahia'daki birkaç gün geçirdikten sonra hiçbir aksilikle karşılaşmadan Manaus'a vardık. Tavra ile ikimiz Amado'nun eserlerinin hepsini okumuştuk. Onun yazar olduğu kadar insan olarak da olağanüstü bir ip olmadığını anlamak istiyorduk. Amado yanında eşi Zelia Gatti ile birlikte evinde koltuğuna oturmuş olarak son derece nazik ve konuksever bir tavırla karşıladı bizi. 84 yaşında yarı kör ve oldukça hasta bir insan olarak romanlarında kişiliğinin özelliklerini ortaya koyan o aynı mizah duygusu ve zekaya sahipti hala. Bahia'nın manevi babasıydı. Şehrin her yanında onun kitaplarından alıntılar vardı. Taşlar üzerine oyulmuş belediye binalarının cephelerini süsleyen, yoksulların gece kondularında duvar yazıları ve ilkel resimler olarak görülen alıntılardı bunlar. Meydanlar ve sokaklar onun kitaplarının ve kahramanlarının adlarını büyük bir gururla taşıyordu. Amado memleketin nefis yemeklerini tattırmak için bizi Dada'nın restoranına davet etti. Bu güzel zenci kadın onun Dona Flori Sas Dos Maridos. Dona Flori ile iki kocası adındaki o ünlü romanına esin kaynağı olmuş değildi gerçi. Çünkü Amado o kitabı yazdığında Dada henüz çocuktu. Ama oradaki kahraman tanımına tıpatıp uyuyordu. Güzeldi, ufacık, tefecikti, şişman denmeyecek kadar hoş bir şekilde balık etindeydi. Donna Flor'un bu canlı kopyası 20'den fazla leziz yemeğiyle ve tatlılarından seçmelerle ağırladı bizi. En üstüne de yerel dilde mastürbasyon anlamına gelen Punhetinha adındaki bir potifurlarını ikram etti. Bütün bunların Afrodit adlı kitabım için ne kadar işime yarayacağını söylemeye gerek yok. Yaşlı yazar bir kondomlu Brezilya yerlerinden kutlanan, danslar ve perküsyon eşliğinde söylenen şarkılarla yapılan tören. Seremonisine tanık olalım diye bizi alıp koruyucu babası olduğu bir terororaya, yani bir ibadethaneye de götürdü. Afrikalı köylüler tarafından yüzyıllar önce Brezilya'ya götürülmüş olan ve bugün bu ülkede orta sınıftan uygar beyazlar da dahil olmak üzere 2 milyondan fazla üyesi bulunan bir tarikattı bu. Ayinler bazı hayvanların Orisha denilen tanrılara adanarak kurban edilmesiyle erken saatte başlamıştı ama o bölümünü biz görmedik. Tören krapon kağıtlarıyla ölmüş olan annelerin Maes fotoğraflarıyla süslenmiş, gösterişsiz bir okulu andıran bir binada yapıldı. Kaskadı tahta sıralara oturduk. Çok geçmeden çalgıcılar gelerek karşı konulmaz bir ritimle davullarını çalmaya başladılar. Beyazlar giymiş kadınlar uzun bir sıra halinde içeri girerek kollarını havaya kaldırıp ortadaki kutsal bir direğin çevresinde dönmeye koyuldular. Öyle ağızlardan köpükler saçmalar, şiddetli çırpınmalar falan yoktu. Ne siyah renkli mumlar vardı, ne yılanlar, ne korkunç maskeler, ne de kan içinde horoz kafaları. Yaşlı kadınlar başka bir odaya geçiyorlar. Orada tanrıların işlerine girmesi yere yığılıyorlardı. Sonra şafak sökene kadar dans etmeyi sürdürsünler diye onlara oruşalarının renkleri süslenmiş olarak geri getiriyorlardı. Şafak vakti kurban edilmiş hayvanların kebap edilmiş etleri, tapyoka ve tatlılardan oluşan mükellef bir yemekle ayin sona eriyordu. Bana anlattıklarına göre her insan bir oşaya aitti. Hatta bazen birden fazlasına. Hayatın herhangi bir anında onun tarafından çağrılabilirdi ve o zaman Tanrısının hizmetine girmek zorundaydı. Benimkin hangi Tanrı olduğunu keşfetmek istedim. Yıllar sonra sonsuz kargaşadaki kız kardeşlerimden Jean Shinoda Bolan'ın sözde her kadının içinde bulunan tanrıçalar hakkında kitabını okuduğumda biraz kafam karıştı. Belki de Cam Dumble bu konuda daha belirgindi. Volanlar ve danteller içindeki giysisi, üst üste sarılmış türbanı, kat kat kolyeleri ve bilezikleriyle iri yarı bir kadın olan Maud de Santo orada Jogoda Buziz denilen deniz kabukları falı açtı bize. Önce onunkine baksın diye Lore'yi öne doğru ittim. Deniz kabukları esrarengiz bir yeni aşk müjdesi verdi ona. Tanıdığı ama henüz görmediği biriydi bu. Tabrel ikimiz niyetimizi belli etmemeye çalışarak Niko'dan çok söz etmiştik. O zamana kadar Lorion tanımadıysa aklı bir karış havada olduğundandı. Çocuklarım olacak mı diye sordu Lori. Üç tane diye karşılık verdi deniz kabukları. Hah diye sevincimi belli etmiştim. Tabra'nın bir bakışı beni gerçeklere geri döndürdü. Sonra sıra bana geldi. May Dos Santo bir avuç dolusu deniz kabuğunu uzun uzun ovuşturdu. Sonra bana da el sürdürdü. Derken siyah bir bezin üzerine savurdu. Her şeyin anası olan okyanuslar tanrıçası Yemenjaya aitsin sen. Yaşam Yemenja ile başlar. O güçlüdür, koruyucudur. Evlatlarına bakar, onları rahatlatır. Sıkıntılarında onlara yardım eder. Kadınlarda kısırlığı iyileştirir. Yemenja merhametlidir ama kızdığı zaman korkunç olur. Tıpkı okyanusta bir fırtına gibidir. Benim çok büyük bir acı yaşadığımı, bir süre için felce uğradığımı ama artık geçmeye başladığını da ekledi. Bu gibi şeylere inanmayan Tabra, hiç değilse analıkla ilgili söylediklerinin bana uyduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Tesadüfen tutturdu dedi sonunda. Uçaktan bakıldığında Amazonlar uçsuz bucaksız yeşil bir leke gibi görünür. Aşağı inildiğinde bir su ülkesidir. Su baharı yağmur, denizler kadar geniş ırmaklar ter. Amazon bölgesi Brezilya'nın yüz ölçümünün %60'ını kaplar. Hindistan kadar büyük bir alandır bu. Venezuela, Kolombiya, Peru, Ekvador'un bir bölümünü de içine alır. Bazı yörelerde haydutlar ve altın uyuşturucu kereste hayvan kaçakçıları arasında hala orman kanunu geçerlidir. Bunlar birbirlerini gırtlaklar, sonra hiçbir cezaya uğramadan yerlerin kökünü kazıyamazlarsa da ne yapıp eder onları topraklarından atarlar. Burası kendi başına bir kıta gibidir, gizemli ve büyüleyici bir dünyadır. O uçsuz bucaksızlığı içinde bana öylesine anlaşılmaz görünmüştü ki bir ilham kaynağı olabileceği aklımın ucundan bile geçmemişti ama aradan birkaç yıl geçtikten sonra da orada gördüklerimin birçoğunu gençler için yazacağım ilk romanda kullanacaktım. Ayrıntılar bu anlatıya sığamayacağından özet olarak diyebilirim ki yolculuğumuz istediğimizden çok daha güvenli olmuştu. Oysa dramatik bir Tarzan macerası için hazırlamıştık kendimizi. Tarzan'ınkine en yakın olan şey siyah renkli pire yatağı, bir maymunun bana tutulması olmuştu. Omuzlarıma çıkıp kuyruğunu boynuma dolayarak cüce gibi minicik parmaklarıyla kafamda bit aramak için daha gün ağarmasına itibaren odamın kapısında bekliyordu. Çok narin bir aşk macerasıydı bu. Geri kalanı çevreci bir turistik gezi olmuştu. Sivrisinekler katlanabilir türdendi. Piranhalar etimizden et koparmadılar. Zehirli okları savuşturmak zorunda da kalmadık. Kaçakçılar, askerler, haydutlar ve tavcılar bizi görmeden yanımızdan geçip gittiler. Malaryaya yakalanmadık. Ne kurtçuklar derimizin altına ne de iğne gibi incecik balıklar idrar yollarımıza girdi. Biz dört gezgin sağ salim geri döndük. Yine de bu küçük macera amacına haydi haydi erişti. Çünkü o sayede Lori'yi tanıyabildim. 5 el kurşun. Lori sınavları en yüksek notlarla geçmişti. Tam da Amanda'nın tarif ettiği gibiydi. Berrak bir zekası vardı. Doğuştan iyi bir insandı. Sağduyusu ve yeterliği sayesinde arkadaşlarının yükünü hafifletiyor. Sıkıntılı ayrıntıları çözümlüyor. Kaçınılmaz sürtüşmeleri yumuşatıyordu. Beraberliği sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için temel şart olan terbiyeye, bir kadında her zaman hoşa giden upuzun bacaklara, Niko'yu baştan çıkaracağın hiç kuşku olmayan işten bir görüşe sahipti. Tecrübe her zaman işe yaradığından ondan birkaç yaş büyük olma avantajı da vardı ama çok genç gösteriyordu. Güçlü yüz hatlarıyla çok güzeldi. Koyu renkli kıvırcık saçları muhteşemdi. Ela gözlüydü. Ama bütün bunlar hiç önemi yoktu. Çünkü benim oğlan dış görünüşe metelik vermez. Makyaj yapıyorum diye beni azarlar. Yüzümü yıkadığım zaman tıpkı bir jandarma eline benzediğime bir türlü inanmak istemez. Lori bir akbaba dikkatiyle gözlemlemiş. Hatta ona bazı tuzaklar bile kurmuştum ama onu hiç gafil avlayamadım. Bu da birazcık huzurumu kaçırdı. 2 haftanın sonunda bitkin bir halde Kaliforniya uçağına bineceğimiz Rio de Janeiro'ya varmıştık. Copacabana'da bir otele yerleştik. O bembeyaz kumlu plajlarda bronzlaşmak yerine yoksulların nasıl yaşadıkları hakkında bir fikir edinmek ve o Jogo de Buzios'u yapacak bir başka falcı kadın bulmak için kalkıp bir gecekondu mahallesine gitmek esti aklımıza. Çünkü Tavra benim tanrıçam Yemenje hakkında kuşkuculuğuyla hala kafamın etini yiyip duruyordu. Yanımızda Brezilyalı bir gazeteciyle birlikte bir şoför biz kamyonetini alıp turistleri bir yana bırakın polisin bile giremediği tam bir sefaret içindeki tepelere götürdü. Bahia'dakinden çok daha sade bir terrorio'nun içinde kot pantolon giymiş orta yaşlı bir kadın karşıladı bizi. İbadethanede kahinlik yapan bu kadın da Bahia'da gördüğümüz deniz kabukları falını tekrarladı ve hiç duraksamadan benim Tanrıça Yemenje'ye ait olduğumu söyledi. İki kahin kadının aralarında anlaşmış olmaları mümkün değildi. Tabra bu kez o alaylı yorumlarını yutmak zorunda kaldı. Gecekondu mahallesinden çıktık. Dönüş yolunda kiloyla tipik yemekler satılan mütevazi bir yer gördük. Otelin terasında karides kokteyl yemekten çok daha pitoresk görünmüştü bana. Şoföre durmasını söyledim. Adam fotoğraf ekipmanlarına göz kulak olmak için kamyonette kaldı. O arada biz geri kalanlar bir lokantanın önünde kuyruğa girmiş, tahta bir kaşıkla kağıt tabaklarımıza yemek koysunlar diye bekliyorduk. Bilmem neden bir ara peşimde Lori ve Amanda ile birlikte dışarı çıktım. Belki de şoföre bir şeyler yemek isteyip istemediğini sormayı istiyordum. Lokantanın kapısından dışarı çıkınca daha önce trafiğin aktığı cıvıl cıvıl bir yer olan sokağın bomboş olduğunu fark ettim. Hiç araba geçmiyordu. Dükkanlar kapalı gibi görünüyordu. İnsanlar yok olmuşlardı. Sokağın karşı tarafına yaklaşık 10 metre kadar uzaklıkta mavi pantolonu kısa kol tişört giymiş bir genç otobüs durağında bekliyordu. Genç adamın arkasından koyu renk pantolonlu, onunkine benzeyen tişörtlü, yine genç olan ona benzer bir adam ilerledi. Elinde hiç gizlemeye çalışmadan koskoca bir tabanca tutuyordu. Silahı kaldırdı, ötekinin kafasına nişan alarak ateş etti. Birinin için neler olup bittiğini anlayamadım çünkü kurşun filmlerde gördüğümüz gibi patlamamış, kupkuru tok bir ses çıkarmıştı. Cinayet kurbanı yere düşmeden önce oluk gibi kan fışkırdı. Yere düştüğünde katil ona 4 el daha ateş etti. Sonra da sakin ve tehditkar bir tavırla sokaktan uzaklaşıp gitti. Yerde kanlar içinde yatan adama doğru sanki bir robotmuşum gibi ilerledim. Birkaç kere şiddetle çırpındı ve hemen arkasında hareketsiz kaldı. Orada ışıl ışıl bir kan birikintisi çevresinde yavaş yavaş büyüyordu. Ona yardım etmek için yere çömelmeye fırsat bulamadım. Çünkü arkadaşlarımla bu cinayet sırasında kamyonun içine saklanmış olan şoför beni araca doğru sürüklediler. Bir dakika sonra sokak yine insanlarla dolup taşmıştı. Bağırışmalar, klakson sesleri duydum. Lokantadaki müşterilerin koşa koşa dışarı çıktıklarını gördüm. Brezilyalı gazeteci bizi kamyonete binmeye zorladı. Şoför de yan sokaklardan bizi otele götürmesini söyledi. Hiç kuşkusuz tıkanacak olan yoldaki trafik sıkışıklığından kaçınmak istediğini düşünmüştüm ama o bunun polisi atlatmak için bir strateji olduğunu anlattı. Otele varmamız 40 dakikada sürmüş, vakit geçmek bilmemişti. Yolda giderken Şil'deki askeri darbenin görüntüleri, sokaklardaki ölüler, kan, ani şiddet hareketleri, her an kötü bir şey olabileceği, hiç kimsenin hiçbir yerde güvende olmadığı duygusu bana rahat vermiyordu. Otelde bir sürü televizyon kameralarıyla birlikte basın mensupları bekliyordu bizi. Nasıl olduğu bilinmez olan bitenden haberdar olmuşlardı ama orada bulunan editörüm kimseyle konuşmamıza fırsat vermedi. Bizi alelacele odalardan birine götürerek dosdoğru uçağa götürebileceği zamana kadar odaya kapanmamızı tembih etti. Çünkü bu cinayet suçlular arasında bir hesaplaşma olabilirdi ama cinayetin sokak ortasında böyle güpegündüz işleniş biçimi son yıllarda tam bir pervasızlıkla yasaları kendileri uygulayan polisin o ünlü infazlardan birine daha çok benziyordu. Basın ve halk bu konu üzerinde yorum yapıp duruyordu ama hiçbir kanıt yoktu. Olsa bile ustalıkla yok ediliyordu. Aralarında benim de bulunduğum kitaplarım Brezilya'da az çok tanınıyor. Bir grup yabancı kadının bu cinayete tanık olduğu duyulunca gazeteciler katili teşhis edebileceğimizi düşünmüşlerdi. Bize dediklerine göre bu durumda birileri bunu engellemeye çalışabilirdi. Birkaç saat içinde Kaliforniya'ya geri dönmek üzere uçağa binmiştik bile. O gazeteciyle şoför haftalarca gizlenmek zorunda kalmışlardı. İşte bu olay Lori'nin ateşle sınanması olmuştu. Kamyonete doğru kaçarken Lori, Amanda'nın kollarında tir tir titriyordu. Bir kimsenin aldığı 5 kurşunla kan kaybından ölmesinin korkunç bir şey olduğunu kabul ediyorum. Ama Lori New York'ta 2-3 kez saldırıya uğramıştı. Dünyanın her yerini dolaşmıştı. Bir şiddet hareketinin içinde ilk kez bulunmuyordu. Aramızda olayı içine sindiremeyen bir tek o olmuştu. Biz geri kalanlar hiç sesimizi çıkarmadan dayanmıştık. O derece dramatik bir tepki göstermişti ki otele vardığımızda ona bir sakinleştirici versin diye doktor çağırmak zorunda kaldılar. Daha önceki haftalar boyunca onca baskı altındayken gülümsemesini yüzüne eksik etmemiş ve her türlü konforsuzluk karşısında istifini bozmamış, piranhalar arasında ırmağa girme perfasızlığını göstermiş, ona ve Amanda'ya asılan ama Tabra'yla ikimize Ukrayna'daki büyük annelerine gösterdikleri aynı saygıyı gösteren sarhoş 4 tane Rus'u yerli yerine oturtma kararlılığını kanıtlamış olan bu soğukkanlı genç kadın sıkılan o 5 el kurşun karşısında yıkılmıştı. Lori belki de benim 3 torunumun yükünü üstlenebilir. Bizim bu acayip ailemize hiç kılı kıpırdamadan uğraşabilirdi. Ama onu o durumda görünce ilk bakışta göründüğünden daha kırılgan olduğunu anlamıştım. Onun birazcık yardıma ihtiyacı vardı. 18. ayrımın sonu, sayfa 242.